Ayrım 22, sayfa 302. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 98. bölüm. İsveç'te polisin medyumlara veya falcılara başvurması olağanüstü bir şeydi ama hiç yaşanmamış da değildi. Yuna Engla Höglund cinayetini hatırladı. Polisin başvurduğu bir medyum çok ayrıntılı iki katil profili çizmişti ama sonradan bu tariflerin tepeden tırnağa uydurma olduğu ortaya çıkmıştı. Cinayet yeni aldığı fotoğraf makinesini denemek için fotoğraflar çeken birinin öldürülen kız ile katilin arabasının fotoğrafını tesadüfen çekmesiyle çözülmüştü. Yuna bir süre önce ABD polisinin en çok başvurduğu medyumla ilgili bağımsız bir araştırmayı okumuştu. Polisin başvurduğu medyumlar arasında dünya birincisi olan bu kadın, katıldığı 115 soruşturmanın hiçbirinde polisin işine yarayacak bilgi verememişti. Soğuk ikindi güneşi akşam gölgelerine karışmıştı. Yuna arabadan indiğinde titredi, balkonlarında parabolik antenlerin olduğu gri bir apartmana doğru yürüdü. Kapının kilidi kırılmıştı. Biri apartmanın girişine pembe sprey boyayla boydan boya imzasını atmıştı. Yuna merdivenlerden ikinci kata çıktı ve mektup deliğinin üzerinde Hansen yazan kapının zilini çaldı. Kapıyı solgun bir kadın açtı. Üzerinde yıpranmış gri bir elbise vardı. Ürkek gözlerle Yuna'ya baktı. "Adım Yuna Linna" diyerek kimliğini gösterdi Yuna. "Birkaç kez polisi aramışsın." "Affedersiniz" diye fısıldayarak başını yere eğdi kadın. "Polisi boş yere meşgul etmemek gerek." "Ama ben ölü kızı gördüğüm için aradım" dedi kadın ve başını kaldırıp Yuna'nın gözlerine baktı. "Biraz içeri girebilir miyim?" Kadın başını sallayarak Yuna'nın önünden ilerledi. Yıpranmış plastik kilim serili karanlık bir holden geçip küçük, temiz bir mutfağa girdiler. Flora masanın etrafındaki dört sandalyeden birine oturdu ve kollarını kendi vücuduna sardı. Yuna pencereye gidip dışarı baktı. Karşıdaki binanın ön cephesi koruyucu plastik kaplıydı. Pencerenin dış kenarına asılı termometre rüzgarda sallanıyordu. "Sanırım Miran da bana seanslarımdan birinde onu öteki taraftan bu tarafa çektiğim için geliyor" diye başladı Flora. "Ama ben ne istediğini bilemiyorum."
"Ne zaman yapıyorsun seanslarını?"
"Her hafta ölülerle konuşarak yaşıyorum" dedi. Sağ gözü seyirmeye başladı.
"Şu ya da bu şekilde ben de öyle yapıyorum" dedi Yuna.
Bir sandalye çekip Flora'nın karşısına oturdu. "Kahvem kalmadı" diye fısıldadı Flora.
"Dert etme" dedi Yuna, "telefonda bir taştan bahsediyordun."
"Ne yapacağımı bilemedim. Miran da bana durmadan kanlı bir taş gösteriyor."
Eliyle taşın büyüklüğünü gösterdi.
"Yani seanstayken" dedi Yuna yumuşak bir sesle, "bir kız gelip sana bunları..."
"Hayır" diye sözünü kesti Flora, "seanstan sonraydı.
Eve geldiğimde."
"Peki ne dedi bu kız?"
Flora Yuna'nın gözlerinin içine baktı. Bakışları karanlık bir anıyı taşır gibiydi. "Bana bir taş gösterdi ve gözlerimi yummamı söyledi."
Yuna dikkatle kadını inceledi. "Eğer Miranda bir daha ziyaretine gelirse katilin nerede saklandığını sormanı istiyorum" dedi.
99. bölüm. Yuna, içinde Vicky'nin anahtarlığı olan plastik poşeti cebinden çıkardı ve poşetin ağzını açıp anahtarlığı masaya Flora'nın önüne koydu. "Bu katil zanlısına ait" dedi. Flora anahtarlığa baktı. "Deniz kim?" diye sordu.
"Deniz kim bilmiyoruz. Merak ettiğim, belki sen bir şeyler söyleyebilirsin" dedi.
"Belki ama ben, bu benim işim." Dudaklarında sıkıntılı bir gülümseme belirdi, elini ağzına kapattı, özür dileyerek Yuna'nın anlayamadığı bir şeyler söyledi.
"Elbette" dedi Yuna, "kaç kron?"
Flora bakışlarını yerden kaldırmadan özel oturumların yarım saatlik ücretini söyledi. Yuna cüzdanını çıkarıp bir saat parası ödedi, Flora teşekkür etti, çantasını getirdi, lambayı söndürdü. Dışarısı hala aydınlıktı. Flora bir mum ile altın nakışlı siyah kadife bir örtü çıkardı. Mumu yakıp Yuna'nın önüne koydu ve örtüyü anahtarlığın üzerine serdi. Ardından gözlerini yumup örtüyü usulca sıvazlamaya başladı. Yuna dikkatle izliyordu. Örtünün altındaki metal anahtarlık maskotuna parmaklarıyla dokundu.
Yan komşudan televizyon sesi duyuluyordu. Birden sokakta bir arabanın alarmı çalmaya başladı.
Tuhaf resimler görüyorum. Henüz belirgin değiller.
Devam et dedi Yuna dikkatini kaybetmeden. Flora'nın dalgalı sarı saçları yanaklarına dökülmüş, çilli yüzü kızarmıştı. Kapalı göz kapakları gözlerinin hareketlerini izleyerek kımıldıyordu.
Bu şeyde inanılmaz bir güç var. Yalnızlık ve öfke elimi yakıyor diye fısıldayıp anahtarlığı örtünün altından aldı. Avucunu açıp gözlerini anahtarlığa dikti. Miranda diyor ki bu ölümün ipinde sallanıyor. Çünkü ikisi de Dennis'e aşıkmış. Evet, bu metalde kıskançlığın yandığını hissediyorum.
Flora sustu, anahtarlığı bir süre elinde tuttu. İletişim koptu diye mırıldandı ve başını sallayarak anahtarlığı Yuna'nın önüne koydu. Yuna ayağa kalktı, acelesi vardı. Buraya boş yere gelip zaman kaybetmişti. Kadının gerçekten bir şey bildiğini ummuştu. Başka türlü söylemeye cesaret edemediği bir şeyi bu yoldan söyleyeceğini... Ama Flora yalnızca uyduruyor, ilgilenileceğini sandığı şeyler söylüyordu. Dennis, Birgit Dagort'tan çok daha öncesine ait bir şeydi. Vicky bu anahtarı annesinden yıllar önce almıştı.
''Üzgünüm ama yalnızca uyduruyorsun'' dedi Yuna ve anahtarlığı masadan aldı. ''Para bende kalabilir mi?'' dedi kadın zayıf bir sesle. ''Geçinemiyorum.'' Metrolardan çöp kutularından şişeler, teneke, meyve suyu kutuları topluyorum.
Yuna anahtarlığı cebine koyup hole geçti. Flora eline bir kağıt alıp peşinden gitti.
Sanırım ben gerçek bir hayalet gördüm dedi. Resmini çizdim.
Kağıdı Yuna'nın yüzüne tuttu. Çocuksu bir çizim vardı kağıtta. Bir çocuk ve bir kalp. Yuna kadının elini itti ve kağıt dönerek yere düştü. Yuna kağıdın üzerinden geçip kapıyı açtı, dışarı çıktı. 100. Bölüm. Yuna arabasından çıkıp Disa'nın dairesinin olduğu apartmana girerken vücudunu saran öfke hala geçmemişti. Vicky Bennett ile Dante Abrahamson hayattalardı, bir yerlerde saklanıyorlardı. Hal böyleyken arızalı, para sızdırmak için yalan söyleyen bir kadına boşu boşuna vakit harcamıştı. Disa ince dizüstü bilgisayarı kucağında yatakta oturuyordu. Üzerinde beyaz sabahlığı vardı. Kahverengi saçlarını geniş beyaz bir saç bandıyla toplamıştı. Yuna çok sıcak suyla duş aldıktan sonra gelip Disa'nın yanına uzandı. Yüzünü yüzüne yasladığında onun parfümünün kokusunu aldı.
''Yine sus bala mı gittin?'' diye sordu Disa dalgın bir ifadeyle.
''Yok, bugün gitmedim.'' dedi Yuna usulca. Flora'nın solgun, zayıf yüzünü düşündü. Yuna elini omzundan aşağı ince bileğine indirdi.
''Ben bir yıl önce oradaydım.'' dedi Disa. ''Hegon'daki kadın evi kazısını yaptım.''
''Kadın evi mi?''
''Selonger'de.''
Başını bilgisayarın ekranından ayırıp Yuna'ya bakarak gülümsedi.
''Cinayetlerden vakit bulursan git de bak.''
Yuna gülümsedi. Eli Disa'nın kalçasından dizine doğru indi. Disa susmasın, konuşsun istiyordu.
''Oraya niçin kadın evi demişler?'' ''Bir höyük ama yakılıp yerle bir edilen bir evin üzerine inşa edilmiş. Ne olduğunu kimse bilmiyor.''
''Altında kimse var mı?''
''İki kadın'' dedi Disa ve bilgisayarı bir kenara koydu. ''Tarak ve takılarını toprağı fırçayla kazıyarak ben çıkardım.''
Yuna başını Disa'nın dizine koyup sormaya devam etti. ''Yangın nerede başlamış?''
''Bilemiyorum ama duvarda bir ok ucu bulmuşlar.''
''Yani saldırgan dışarıdan gelmiş.'' diye mırıldandı Yuna.
''Belki bütün bir köy evin önüne toplanıp evin yanmasını izlemiş.'' dedi Disa. Bir eli Yuna'nın nemli kalın saçlarında dolaşıyordu.
''Şu mezardan biraz daha bahsetsene.'' dedi Yuna, gözlerini kapadı.
''Fazla bir şey bilinmiyor.'' dedi Disa ve bir parmağına Yuna'nın saçını doladı. ''Ama evdekiler kumaş örüyorlarmış. Birçok örgü aleti bulundu. Tarak, iğne gibi küçük şeylerin binlerce yıl çürümeden kalması ne acayip şey.''
Yuna'nın düşünceleri Summa'nın huş ağacı kökünden örülmüş gelin tacını geçti. Eski Yahudi mezarlığında yatan meslektaşı Samuel Mendel'e uzandı. Aile mezarında yalnız başına yatan Mendel'e. 101. Bölüm. Yuna dudağına kondurulan yumuşak bir öpücükle uyandı. Disa giyinip çıkmak için hazırlanmıştı. Yatağın yanındaki komodinin üzerine bir fincan kahve koymuştu.
"Uyuyakalmışım," dedi Yuna. "100 yıl daha uyu," deyip gülümseyerek hole geçti Disa.
Yuna dış kapının kapandığını duydu, kalkıp pantolonunu giydi, yatağın kenarına oturdu ve Flora Hansen'in ruh çağırma seansını düşündü. Onu kadının yanına götüren şey kadının taş masalını uydurup tutturmasıydı. Psikolojide buna teyit yanlılığı deniliyordu. İnsanlar teorilerine karşı olan şeyleri değil, onaylayan şeyleri dikkate alma eğilimindeydiler. Flora polisi defalarca aramış, değişik cinayet aletlerinden söz etmişti ve ancak taştan bahsettiğinde Yuna'nın dikkatini çekmişti. Onu Flora'ya götüren izden başka da bir şey yoktu. Yuna büyük pencereye gitti ve beyaz ince perdeyi açtı. Gri sabah ışığında gecenin kasvetinden bir şeyler kalmıştı. Meydandaki havuzun fıskiyesi sıkıcı bir tekrarda titreyip köpürüyordu. Güvercinler kapalı alışveriş merkezinin önünde ağır ağır dolaşıyordu. Sokakta tek tük insan vardı, işlerine gidiyorlardı herhalde. Sokak ve metrolardaki çöp kutularından teneke kutu ve şişe topladığını söyleyen Flora Hansen'in bakışları ve sesi ne kadar çaresizdi. Yona gözlerini kapayıp bir süre dikildikten sonra döndü ve sandalyenin arkalığına asılı gömleğini aldı. Dalgın bir şekilde giydi. Düğmelerini iliklerken gözlerini boşluğa dikmişti. Hemen biraz önce mantıklı bir bağlantıya yaklaşmış, yaklaşır yaklaşmaz da kaybetmişti. Düşüncelerini toparlamaya çalıştı ama ne yaparsa yapsın uzaklaşıp gidiyorlardı. Vicky, annesi ve anahtarlıkla ilgili bir şeydi. Ceketini giyip tekrar pencerenin önünde dikildi. Bir şey mi görmüştü? Sokağa bakmaya başladı. Göbekten bir otobüs döndü, durakta durup yolcu aldı. İleride yaşlı bir adam yürütecine tutunarak durmuş, bir çöp kutusunu koklayan köpeğe gülümseyerek bakıyordu. Kırmızı yanaklı deri ceketini boğazına kadar iliklemiş bir kadın metroya doğru koşuyordu. Meydandaki bir güvercin sürüsünü ürküttü ve güvercinler hep birlikte havalanıp yarım bir daire çizerek tekrar yere kondular. Metro. Düşündüğü şey metroydu. Hemen telefona sarıldı. Bundan kesinlikle emindi. Yalnızca bazı detayları araştırmalıydı. Aceleyle bir numarayı aradı. Telefonu kulağına dayayıp hale geçerek ayakkabılarını giydi.
Buyurun Holger.
Merhaba, Yuna Linna dedi Yuna ve daireden çıktı.
Günaydın, günaydın, ben burada.
Bir şey sormam gerek diye sözünü kesti Yuna, kapıyı kilitledi. Barajda bulduğumuz çantayı incelemiştin değil mi? Merdivenlerden koşarak indi.
Savcı telefon açıp davanın kapatılacağını söylemeden önce fotoğrafını çekip içindekilerin bir listesini yapmıştım.
Senin raporunu okuyamıyorum dedi Yuna.
Öyle önemli bir şey yok dedi Holger. Kağıtları karıştırmaya başladı. Bıçaktan bahsetmiştim çantanın astarına.
Bir bisiklet aletinden bahsetmiştin. Onu inceledin mi? Yuna sokağa çıkmıştı. Acele adımlarla arabasına doğru yürüdü.
Evet dedi Holger. Bir Kuzey İsveçli için ne olduğunu anlamak epeyce vakit aldı. Tamir aleti değil. Vatman kabini anahtarı.
Daha önce bir anahtar halkasına mı bağlıymış?
Hayda, bunu nereden bileyim ki?
Holger birden susup dosyadaki fotoğrafa baktı.
Vay be haklısın dedi. Deliğinin iç tarafında aşınma parlaklığı var.
Yuna teşekkür edip telefonu kapattı. Hemen arkasından Anya'yı aradı. Arabasına kalan son mesafeyi koştu. Ellen Frank, Tuğla'nın çevresindekilere ait beğendiği eşyaları çaldığını söylemişti. Küpe, kalem, madeni para, ruj kutusu. Tuğla açık mavi çiçekli maskotlu anahtarlığı almış, çirkin bulduğu kabin anahtarını tekrar çantaya atmıştı. Hayalet avcısı diye açtı telefonu Anya cırtlak neşeli bir sesle. Anya, Stockholm metro sistemini bilen birilerini arayarak bana yardımcı olur musun dedi Yuna ve arabayı hareket ettirdi.
Ruhlara sorsam?
Çok acil diye sözünü kesti Yuna.
Ters tarafından kalktın herhalde diye mırıldandı Anya, alınmıştı. Yuna stadyum metrosuna yöneldi. Vagonlara insan ismi verildiğini biliyor musun diye sordu.
Ben bugün Rebecca'da oturdum çok.
Bence Dennis bir kişinin ismi değil bir metro vagonunun ismi diye bir kez daha Anya'nın sözünü kesti Yuna. Bu vagonun şimdi nerede olduğunu öğren bana.
102. bölüm. Dünyanın her tarafında olduğu gibi Stockholm metrosunda da her vagonun numarası vardı. Ama Stockholm'de vagonlara isim de veriliyordu. Denildiğine göre bu geleneğin kökü vagonların, onları çeken atların adıyla anılmaya başladığı 1887 yılına uzanıyordu. Yuna Vicky'nin annesi Suzy'den aldığı anahtarın metrodaki bütün vagon kabinlerini açtığından emindi. Ama anahtarlık maskotundaki isim özel bir vagonu işaret ediyordu. Belki Vicky'nin annesi kişisel eşyalarını bu vagonun vagon kabininde saklıyor, belki de bu vagonda uyuyordu. Kadın evsizdi. Zaman zaman değişik metro istasyonlarının banklarında, terk edilmiş trenlerde, tünellerin iç taraflarında bulduğu uygun köşelerde geceliyordu. Bu anahtarı bir biçimde edinmiş işte diye düşündü Yuna. Bu o kadar kolay olmamıştı herhalde. Onun dünyasında hazine değerinde olmalıydı. Yine de kızına vermişti. Kızı hangi vagonun önemli olduğunu unutmasın diye vagonun adı yazılı bir anahtarlığa takmıştı. Belki de Vicky'nin kaçacağını biliyordu. Vicky defalarca kaçmış, iki defa uzun süre saklanmayı başarmıştı. İlkinde yalnızca 8 yaşındaydı. 7 ay kaçmış, Aralık ayının ortasında annesiyle birlikte bir otoparkta donmak üzereyken bulunmuştu. İkincisi de 13 yaşındaydı. Bu defa 11 ay saklanmış, bir mağazada hırsızlık yaparken yakalanmıştı. Vatman kabinlerinin kapıları başka aletlerle de açılabilirdi. Uygun büyüklükte bir somun anahtarı yeterdi. Vicky anahtarı olmadan vatman kabinine giremese bile Yuna o kabinde eski günlerden bir iz bulabilir, bu iz onu saklandığı yeni yere götürebilirdi. Yuna Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşırken Anya arayıp Stockholm metro trafikten bir sorumluyla konuştuğunu söyledi. Dennis diye bir vagon varmış ama trafikten alınmış. Bozukmuş. Peki neredeymiş şimdi? Kesin olarak bilmiyorlar. Risne'de bir depoda veya Johannes Show'da teknik serviste olabilirmiş. Beni şu sorumluya bağla dedi Yuna ve geriye döndü. Bir yol tümseyinden geçerken arabasının tekerlekleri gürültüyle sekti ve Yuna kırmızı ışığı aldırmayıp Fleming Gatan'a döndü. 103. bölüm. Yuna telefonda nihayet cevap aldığında Stockholm'in güneyindeki Johannes Show'a doğru gidiyordu. Telefona çıkan adam ağzı yemek doluymuş gibi konuşuyordu. Metro teknik kıyırlı. Yuna Linna komiser, sizin serviste Dennis adlı bir vagon varmış. Teyit edebilir misiniz?
Dennis dedi adam ağzını şapırdatarak. Vagon numarası var mı?
Maalesef yok.
Bekle, bilgisayardan kontrol edeyim.
Yuna adamın kendi kendine bir şeyler mırıldandığını duydu.
Deniz diye bir vagon var, son harfi Z.
Tamam dedi Yuna.
Bakalım dedi kıyarlı. Yuna adamın ağzındaki lokmayı yuttuğunu duydu. Kayıtlarda göremiyorum, çok eski bir vagon, bilemiyorum. Ama ulaşabildiğim bilgilere göre trafikten çekileli yıllar olmuş.
Peki şimdi nerede?
Herhalde burada ama şöyle yapalım, seni dike bağlayacağım. Bilgisayarın bilmediklerini bilir o.
Kiel'lerin sesi kayboldu, yerine elektronik bir uğultu aldı. Arkasından telefona yaşlı bir adam çıktı. Sesi sanki bir katedralde veya metal bir odadaymış gibi yankılanıyordu.
Ritmik dik.
Biraz önce Kiel'de konuştum dedi Yuna. Deniz adı verilen vagonun senin bölümünde olduğu söyledi.
Kiel'le öyle diyorsa öyledir, ancak bir ölüm kalım ve de vatan meselesiyse gidip bir bakabilirim.
Aynen öyle dedi Yuna sakin bir sesle.
Sen arabada mısın?
Evet.
Oraya geliyorum deme.
Yuna adamın metal bir merdivenden aşağı indiğini duydu. Ağır bir kapı gıcırdadı ve adam soluk soluğa konuştu.
Tünele indim, hatta mısın?
Evet.
İşte Mikaela, Maria, Deniz'in de buralarda bir yerde olması gerek.
Yuna adamın yankılanan ayak sesleri dinlerken Central Köprüsü'ne mümkün olduğu kadar hızlı girdi. Vicky'nin kaçtığı zamanları düşündü. Mutlaka kendini güvende hissettiği bir yer vardı.
Vagonu gördün mü? Hayır, buradaki Eleanor, oradaki Sylvia. Lambalar doğru dürüst aydınlatmıyor ki.
Endüstri bölgesinin altındaki tünelde yürüyen adamın ayaklarının altından gıcır gıcır sesler yükseliyordu.
Buralara inmeyeli çok oluyor dedi adam. Derin bir soluk aldı. El fenerini yakacağım. Tabii ya, işte geride, işte Deniz, paslı şeytan.
Emin misin?
İstiyorsan gidip fotoğrafını çekebilirim. Ama o da ne? Burada birileri var vagonun içinde.
Sus dedi Yun aceleyle.
Vagonun içinde biri var diye fısıldadı yaşlı adam.
Hemen uzaklaş oradan. Bir şeyler hışırdadı. Yaşlı adam geniş adımlarla soluk soluğa vagondan uzaklaşıyordu.
Ne iş ya, vagonda birilerini gördüm diye fısıldadı yaşlı adam bir kez daha.
Vicky değil herhalde diye düşündü Yuna. Birden telefonda bir çığlık duydu. Uzak ama anlaşılır bir çığlık.
Vagonda bir kadın bağırıyor diye fısıldadı adam. Deli gibi bir şey.
Hemen çık oradan. Yaşlı adamın ayak sesleri ve solumaları duyuldu. Ne gördün diye sordu Yuna.
Kapısının önünde kocaman bir kaynak tüpü vardı.
Birilerini gördün mü?
Pencereler grafiti dolu ama biri büyük, biri küçük, iki kişi vardı. Belki daha fazla, bilemiyorum.
Gördüklerinden emin misin?
Tünelleri kapalı tutuyoruz ama her nasılsa içeri giriyorlar diye soludu adam.
Beni iyi dinle dedi Yuna. Ben komiserim. Oradan derhal çıkmanı, dışarıda polisi beklemeni istiyorum.
22. ayrımın sonu. Sayfa 316.